Ayrım 49, Eşya Hukuku, sayfa 698. 7. Üst Hakkının Hükümleri. A. Üst hakkında yüklü taşınmaz maliki, üst hakkı sahibinin arazinin üstünde veya altında inşaat yapmasına, yapılan inşaatı muhafaza etmesine katlanmakla yükümlüdür. Üst hakkı sahibi ise üst hakkının konusunu teşkil eden inşaat üzerinde mülkiyet hakkına sahip olacaktır. Üst hakkının hak sahibine inşaat üzerinde sağladığı yetki, Medeni Kanun madde 726'ya göre mülkiyet hakkıdır. İnşaat üzerindeki mülkiyetin bunu sağlayan irtifak hakkından ayrı ve bağımsız bir mevcudiyeti yoktur. Aslında bu mülkiyet, arazideki irtifakın inşaat üzerinde sağladığı bir yetkiden ibarettir. İnşaat üzerindeki mülkiyet, bunu sağlayan irtifaka ayrılmaz bir şekilde bağlı olup, onun kaderine tabidir. İnşaat üzerindeki mülkiyetin devri, başka haklarla sınırlanması, kısaca bu mülkiyet hakkı üzerinde yapılacak tasarruf işlemleri irtifak üzerinde tasarruf yolu ile yapılabilecektir. Üst hakkı, bağımsız ve sürekli hak karakteri arz edip, tapu kütüğüne ayrı bir sahifeye kaydedilmişse, hakkın konusu olan inşaat ister mevcut olsun ister olmasın, bu hak bir taşınmaz gibi işlem görür. Medeni Kanun madde 726. Şayet üst hakkının konusu olan inşaat mevcutsa, bu irtifakın inşaat üzerinde sağladığı mülkiyet de tabi olduğu irtifakın ayrı sahifeye kaydedilmiş olması ve taşınmaz gibi işlem görmesi dolayısıyla bir taşınmaz mülkiyeti gibi devredilebilecek, rehnedilebilecek, niteliğinin müsaade ettiği haklarla sınırlandırılabilecektir. Medeni Kanun madde 827'ye göre üst hakkının kurulmasına ilişkin resmi senette üst hakkının kapsamı ve hükümleri, özellikle yapının konumu, şekli, niteliği, boyutları, özgülenme amacı ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ait hususlar yer alır ve bu sözleşme hükümleri herkes için bağlayıcıdır. Örnek olarak irtifak sözleşmesine göre üst hakkı sahibi bir garaj yapacaksa ne kendisi ne de külli ve cüzi halefleri garaj yerine konut olarak kullanılacak bir bina inşa edebilirler. Medeni Kanun madde 827 bu çerçevede taraflara resmi senetle aynı hak olarak üst hakkının içeriğini belirleme imkanı vermektedir. Aynı hakkın kapsamını somutlaştırıp belirleyen ve bu sebeple aynı etkiye sahip olan hususlar Medeni Kanun madde 827'de belirtilenlerle sınırlıdır. Yapının bakımı, işletilmesi, kiraya verilmesi gibi konulardaki anlaşmalar sadece tarafları ve külli halefleri bağlar. Cüzi haleflere etkili olmaz. Taraflar arasında münhasıran borç ilişkisi doğuran konuların cüzi halefleri bağlaması için borcun nakli hükümlerine uyulması gerekir. İrtifak sözleşmesinde taraflar üst hakkına karşılık bir ivaz tayin etmiş olabilecekleri gibi bu hakkı ivazsız olarak da kurmuş olabilirler. Eğer bir ivaz kararlaştırılmışsa bu üst hakkı sahibinin kişisel borcu olur. Eğer taraflar irat tarzında ödenecek şekilde bir ivaz belirlemişlerse, arazi maliki taşınmaz olarak tapuya kayıtlı üst hakkı üzerinde bu irat alacağının azami 3 yıllık miktarı ile sınırlı olarak bir teminat ipoteği kurulmasını halen üst hakkı sahibi olan kimseden talep edebilecektir. İradın her yıl için eşit olarak belirlenmemesi halinde kanuni ipoteğin tescili, iradın eşit olarak dağıtılmasında 3 yıla düşecek miktar için yapılabilecektir. Medeni Kanun madde 834 son. İpotek kurma borcu bir eşyaya bağlı borçtur. İpoteğin tescili talep edildiği zaman kim üst hakkı sahibi ise talep ona yöneltilecektir. Tescile tabi bu kanuni ipotek azami meblağ ipoteği olarak kurulur. Arazi maliki ipotek hakkının tescilini üst hakkının süresi içinde her zaman talep edebilir. İcra yolu ile satışta bu teminat ipoteği terkin olunmayacaktır. Yapı alacaklısı ipoteğinin kurulmasına dair hükümler kıyasen burada da uygulanır. Medeni Kanun Madde 835 Fıkra 2. B. Kaynak hakkı. 1. Kaynak hakkı kavramı. Kaynak hakkı, hak sahibine bir başkasının arazisindeki kaynağın sularını almak ve kendi arazisine akıtmak yetkisini sağlayan bir irtifaktır. Medeni Kanun Madde 838. Sağladığı yetki kanun tarafından belirtilmiştir. Kaynak hakkının eşyaya bağlı irtifak veya kişisel irtifak olarak kurulması mümkündür. Aksi kararlaştırılmadıkça kişisel kaynak irtifakı devredilebilir ve mirasçıya intikal eder. Bağımsız nitelikte ve en az 30 yıl için kurulmuş olduğu hallerde taşınmaz olarak tapu kütüğünde ayrı bir sahifeye kaydedilebilir. 2. Kaynak hakkının kazanılması ve sona ermesi. Medeni kanunda kaynak hakkının kazanılmasına ilişkin bir hüküm yoktur. Durum aynen üst hakkındaki gibidir. Orada belirtildiği üzere eşyaya bağlı irtifakların kazanılması hükümleri uyarınca Medeni Kanun Madde 780 Fıkra 2'deki atıf dolayısıyla taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasını düzenleyen hükümler kıyasen kaynak hakkının kazanılmasında da geçerli olacaktır. Kaynak hakkının sona ermesi de kanunda özel olarak düzenlenmiş değildir. İrtifak sözleşmesinde kararlaştırılmış bir süre varsa sürenin geçmesi kaynak hakkını sona erdirir. Genel olarak eşyaya bağlı irtifakı sona erdiren sebepler kaynak hakkının sona ermesine de sebep olurlar. Mirasçıya geçmeyen kişiye bağlı kaynak hakkı ayrıca hak sahibinin ölümüyle de sona erer. 3. Kaynak hakkının hükümleri. Kaynak hakkının sağladığı yetki kanunda belirtilmiştir. Kaynak irtifakı hak sahibine malikin müdahalesine gerek olmadan kaynak suyunu tutarak almak ve kendi arazisine akıtmak yetkisi sağlar. Bu kanuni kapsam çerçevesinde tarafların irtifak sözleşmesinde kaynak hakkını ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerini daha ayrıntılı olarak düzenlemeleri mümkündür. Özellikle kaynak suyunun ne kadarının alınacağını, malikin kaynaktan birlikte yararlanma hakkı olup olmadığını düzenleyebilirler. Kaynak hakkı sahibi teknik esaslara göre kaynak sularını tutmak ve akıtmak için gerekli mecra gibi tesisleri yapmak yetkisine sahiptir. Bu tesislerin yapılması yetkisi kaynak hakkından doğrudan doğduğundan ayrıca bir üst hakkı kurulmasına gerek yoktur. Tesisatın mülkiyeti ayrıca bir üst hakkı kurulmamış olsa bile kaynak hakkı sahibine aittir. Bu halde üst hakkındaki inşaatın mülkiyetine ilişkin hükümler Medeni Kanun Madde 726 kıyasen kaynak irtifakındaki kaynak suyunu tutma ve akıtma tesisleri hakkında da uygulanır. Buna karşılık kaynak hakkı kaynağın kendisi üzerinde hak sahibine bir yetki sağlamaz. Kaynak bütünleyici parça kuralına göre çıktığı arazinin malikinin mülkiyetine dahil kalır. Kaynak hakkı sahibi suyun alınması, tesislerin bakım, onarım ve kontrolü için kaynağın bulunduğu araziye girebilir. Taşınmaz maliki buna katlanmakla yükümlüdür. C. Diğer düzensiz kişisel irtifaklar. Bir kavram. Medeni Kanun'un 838. maddesi bir taşınmaz üzerinde bir kişi veya topluluk lehine kurulmuş bulunan çeşitli içerikli irtifak haklarını diğer irtifak hakları adı altında toplamıştır. Diğer kişisel irtifakların içeriği, eşyaya bağlı irtifakların içeriğinin aynı olup hak sahibine taşınmazdan sınırlı yararlanma yetkisi sağlar. Medeni Kanun Madde 838, sınırlı yararlanma yetkisine örnek olarak atış eğitimi, spor alanı ve geçit olarak kullanma yetkisini göstermiştir. Bunların eşyaya bağlı irtifaktan farkı, kapsam bakımından değil, belirli bir kişi veya bir topluluk lehine kurulmuş olmaları bakımındandır. Sınırlı yararlanma yetkisi sağlamaları bu irtifakları tam yararlanma yetkisi sağlayan intifa hakkından ayırır. Diğer düzensiz kişisel irtifaklar kural olarak devredilemez ve mirasçıya geçmez. Ancak taraflar bunun aksini kararlaştırabilirler. Bu açıdan ancak kişiye bağlı olarak kurulabilen intifa ve oturma hakkından ayrılırlar. Bu irtifaklar devredilebilir şekilde kurulmuşlarsa bağımsız irtifak niteliği taşırlar. Sürekliliğe sahip iseler bağımsız ve sürekli hak nitelikleri dolayısıyla tapu kütüğünde ayrı bir sahifeye taşınmaz olarak kaydedilebilirler. 2. Hak sahibi. Medeni Kanun madde 838'e göre kurulacak kişisel irtifak bir kişi lehine kurulabilir. Bu kişi belirli bir gerçek kişi veya bir tüzel kişi olabilir. Medeni Kanun'un 838. maddesi bu tür irtifaklarda hak sahipliği açısından bir özellik getirerek bunların bir topluluk lehine kurulabilmesinden söz etmektedir. Böylece kişisel irtifak bir toplulukta yer alan belirsiz kişiler yararına kurulmuş olmaktadır. Topluluğa dahil olan herkes irtifak hakkından yararlanacaktır. 3. Kazanma ve sona erme. Medeni Kanun madde 838'e göre kurulacak irtifakın kazanılması ve sona ermesi hakkında özel bir hüküm yoktur. Eşyaya bağlı irtifak hükümleri bu irtifaklarda da geçerli olduğundan Medeni Kanun madde 838 fıkra 3 eşyaya bağlı irtifakın kazanılması ve sona ermesine dair hükümler bunlara da kıyasen uygulanır. Medeni Kanun madde 780. Hak sahibinin ölümü veya tüzel kişinin sona ermesi kural olarak Medeni Kanun madde 838'e göre kurulan kişisel irtifakı sona erdirir. Fakat bu irtifakın devredilebileceği ve mirasçılara geçeceği kararlaştırılmışsa hak sahibinin ölümü irtifak hakkını sona erdirmez. İrtifak hakkı mirasçılara geçer. İrtifak sözleşmesinde bir süre kararlaştırılmışsa bu sürenin sona ermesi kişisel irtifak hakkını sona erdirir. 4. Hükümleri. Medeni Kanun madde 838'e göre kurulan irtifaklar içerikleri itibariyle olumlu veya olumsuz irtifak şeklinde kurulabilir. Yüklü taşınmaz maliki ya bir katlanma veya bir kaçınma yükümlülüğü altındadır. Örnek olarak bir kişi lehine kurulan geçit irtifakında yüklü taşınmaz maliki hak sahibinin geçidi kullanmasına katlanmakla yükümlüdür. Bir kişi lehine tanınan inşaat yapmama konusundaki bir irtifakta ise yüklü taşınmaz malikinin yükümlülüğü taahhüdüne uygun olarak inşaatı yapmaktan kaçınmaktır. Eşyaya bağlı irtifaklarda olduğu gibi diğer kişisel irtifakların da asli içeriklerini yapma veya verme şeklinde bir edim borcu teşkil edemez. Yapma borcu ancak yan borç olarak malike yükletilebilir. Medeni Kanun madde 779 fıkra 2. Bu irtifakları kullanma ölçüsü irtifak hakkı sahibinin olağan kişisel ihtiyaçlarına göre tayin olunur. Olağan kişisel ihtiyaçlar irtifakın kuruluş tarihine göre belirlenir. Sonradan ihtiyaçların değişmesi dolayısıyla yüklü taşınmaz üzerindeki yük artırılamaz. Yüklü taşınmaz maliki, irtifak sahibinin ihtiyaçlarının artması dolayısıyla taşınmazından ihtiyaçların artan kısmını da karşılayacak şekilde yararlanılmasına katlanmak veya kaçınmakla yükümlü tutulamaz. Böylece devredilebilir kişisel irtifakın devri halinde yeni irtifak hakkı sahibinin ihtiyaçları yükü ağırlaştıramayacaktır. İrtifak hakkı önceki hak sahibine nasıl bir yetki sağlamışsa, yeni hak sahibine de aynı kapsamda bir yetki sağlar. Devredilebilir olarak kararlaştırılmış bulunan kişisel irtifak hakkının devri, başka haklarla sınırlanmasında eşyaya bağlı irtifak hükümleri uygulanmalıdır. Diğer hususlarda da eşyaya bağlı irtifaka ilişkin hükümler kıyasen uygulanır. 3. Bölüm. Taşınmaz yükü. 1. Taşınmaz yükü kavramı ve yükün kapsamı. 1. Kavram. Taşınmaz yükü bir taşınmaz üzerinde öyle bir yüktür ki bu yük gereğince taşınmaz maliki taşınmazı teminat teşkil etmek üzere yük alacaklısına karşı bir yapma veya verme edimini yerine getirmeye mecbur olur. Medeni Kanun madde 839. 2. Yükün kapsamı. Taşınmaz yükü yüklediği yük itibariyle çift karakterdedir. Edim borcu ve bu borcun taşınmazla teminat altına alınması, edim borcu ile aynı teminat hakkı, aynı yük içinde bir bütün teşkil eder. Bunların birbirinden bağımsız hukuki varlıkları söz konusu olmaz. 1. Edim borcu. taşınmaz yükünün esas içeriğini yapma veya verme şeklinde bir edim borcu teşkil eder. Bir yapmama, kaçınma edimi taşınmaz yükünün içeriğini teşkil edemez. Borç bir defada yerine getirilecek bir edime ilişkin de olabilir. Fakat daha çok ard arda, belirli veya belirsiz zamanlarda teslimi veya yapılması gerekli edimler söz konusu olacaktır. Edim borcunun borçlusu yüklü taşınmazın malikidir. Yüklü taşınmaza kim malikse o kişi söz konusu edimi yerine getirecektir. Yüklü taşınmaz el değiştirdiği takdirde yeni malik kanun gereğince borç ile yükümlü hale gelir. Medeni Kanun Madde 849. Bu açıdan taşınmaz yükü bir eşyaya bağlı borç ilişkisi karakterini taşır. Borcun içeriği kanun gereğince sınırlandırılmıştır. Kişisel taşınmaz yükünün söz konusu olduğu hallerde borcun konusu yüklü taşınmazın ekonomik yapısından elde edilebilecek bir edim olmalıdır. Medeni Kanun Madde 839 son fıkra. Böylece özellikle taşınmazın doğal bünyesi gereği elde edilen şeylerin, örnek olarak o araziden elde edilen taşın teslimi veya o araziden çıkarılan kilin teslimi gibi veya taşınmaz üzerindeki işletmenin ürünlerinin teslimi, taşınmaza yük olarak yükletilebilir. Eşyaya bağlı taşınmaz yükünün mevcudiyeti halinde edim, yüklü taşınmazın ekonomik yapısına ilişkin olabileceği gibi yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya ilişkin de olabilir. Bu halde yüklü taşınmazın ekonomik yapısı ile ilgili olmasa bile yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet edebilecek bir edim yük teşkil edebilecektir. Bu edimler objektif olarak taşınmazın korunması, veriminin artırılması veya işletilmesinin kolaylaştırılması için gerekli edimlerdir. Örnek olarak yararlanan taşınmazdaki bir tesisatın bakımı diğer bir taşınmaza yük olarak yükletilebilir. Bu sınırlamadan irat senedi ve kamu hukukuna ilişkin taşınmaz yükleri istisna edilmiştir. Medeni Kanun Madde 839 fıkra 3. Borcun konusunu taşınmazdan elde edilen doğal ürünlerin verilmesi, iş görme veya para ödenmesi teşkil edebilir. Fakat herhalde edimin para ile ifade edilebilir bir nitelikte olması gereklidir. Para ödenmesi şeklinde bir edimin taşınmaz yükünün içeriğinde yer alması için Medeni Kanun Madde 839 fıkra 3 çerçevesinde bu edimin ya yüklü taşınmazın ekonomik niteliğine ilişkin olması veya yararlanan taşınmazın ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya tahsis edilmiş bulunması gereklidir. Örnek olarak eşyaya bağlı bir geçit irtifakı kurulması karşısında yararlanan taşınmaza kim malikse onun her ay 500 TL ödeme borcu yararlanan taşınmaz üzerinde bir taşınmaz yükü olarak kurulabilir. Buna karşılık bir sermaye alacağını teminat altına almak amacıyla taşınmaz yükü kurulmuşsa artık irat senedi hükümleri uygulanacaktır. Medeni Kanun Madde 842. Yüklü taşınmazın bölünmesi halinde yükün çeşitli parçalara dağıtılması hakkında irat senedi ile yüklü taşınmazın bölünmesini düzenleyen Medeni Kanun Madde 908 hükmü uygulanır. Medeni Kanun Madde 849 Taksim C 2. 2. Taşınmazın borcun teminatı olması. Taşınmaz yükünde yüklü taşınmaz malikinin borçtan sorumluluğu o taşınmazla sınırlı bir sorumluluktur. Yüklü taşınmaz maliki edim borcunu yerine getirdiği sürece hak sahibi yüklü taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya bir müdahalede bulunmak yetkisine sahip değildir. Yüklü taşınmaz maliki borcunu yerine getirmezse bu kendisinin kişisel sınırsız sorumluluğuna yol açmaz. Borç yüklü taşınmazın değeri ile aynı teminat altına alınmıştır. Borç yerine getirilmezse alacaklı ancak yüklü taşınmazı paraya çevirerek alacağını elde etmek hakkına sahiptir. Medeni Kanun Madde 848. Taşınmaz yükünün bir aynı hak teşkil etmesi bu karakterine bağlıdır. Dönemli, devri, periyodik edimler söz konusu olduğu hallerde sorumluluk açısından kök borç ilişkisi ile bu kök borç ilişkisinden doğan münferit edimleri birbirinden ayırmak gerekir. Münferit edimler dolayısıyla sorumluluk başlangıçta aynı bir sorumluluk iken ve yüklü taşınmazın değeri ile teminat altına alınmışken muaciliyetinden itibaren 3 yıl geçtikten sonra sorumluluk aynı sorumluluk olmaktan çıkar ve kişisel hale gelir. Yerine getirilmemiş bu edimden dolayı 3 yılın sonunda sorumluluğun kişisel sorumluluğa dönüştüğü an taşınmazı kim malik ise o şahsen sorumlu olur. Kişisel sorumluluğun başladığı andan itibaren de her bir münferit edim zaman aşımına tabi olur. Süre Borçlar Kanunu madde 126.1'e göre 5 yıldır. Buna karşılık taşınmaz yükü tüm olarak ve münferit edimler aynı sorumluluk devam ettiği sürece zaman aşımına tabi değildirler. Medeni Kanun madde 847. 2. Taşınmaz yükünün çeşitleri. 1. Kişi lehine taşınmaz yükü. Eşyaya bağlı taşınmaz yükü. Taşınmaz yükü belirli bir gerçek veya tüzel kişi lehine kurulmuşsa, kişi lehine taşınmaz yükü söz konusudur. Taşınmaz yükünün ferden belirli bir kişi belirtmeden bir diğer taşınmaza kim malikse onun lehine kurulabilmesi imkanı da vardır. Medeni Kanun madde 839 fıkra 2. Bu ikinci halde yük alacaklısı sıfatı bir diğer taşınmazın mülkiyetine bağlanmıştır. Bu durumda eşyaya bağlı taşınmaz yükünden söz edilebilir. 2. Özel hukuk taşınmaz yükü, kamu hukuku taşınmaz yükü. Medeni Kanun'un 841. maddesi, özel hukuk taşınmaz yükü yanında, kamu hukukundan doğan taşınmaz yükünden söz etmektedir. Kamu hukukundan doğan taşınmaz yükü, malike taşınmazı dolayısıyla kanunen yükletilmiş olan devlete veya diğer bir kamu hukuku tüzel kişisine karşı bir edimi yerine getirme yükümlülüğüdür. Bunlar özel kanunlarda kendilerine özgü kurallara tabidir. Kural olarak tescile gerek kalmadan doğarlar. Ancak kanun yalnız taşınmaz yükünün kurulmasını talep hakkı veriyorsa taşınmaz yükü tescil ile doğar. 3. Taşınmaz yükünün kazanılması. 1. Kazanma yolları. Taşınmaz yükü tapu kütüğüne yüklü taşınmazın sahifesine yapılacak tescille kazanılır. Medeni Kanun madde 840 fıkra son aksine hüküm yoksa taşınmaz mülkiyetinin kazanılmasına ve tesciline dair hükümlerin taşınmaz yükünde de uygulanacağını belirtmektedir. Buna göre tesisen kazanmada taşınmaz yükünün doğumu için geçerli bir kazanma sebebi yüklü taşınmaz malikinin yazılı tescil talebi ve tescil gereklidir. Kazanma sebebi ölüme bağlı bir tasarruf olabileceği gibi taşınmaz yükü kurma borcu doğuran bir sözleşme de olabilir. Böyle bir sözleşmenin geçerliliği tapu memuru huzurunda resmi şekilde yapılmasına bağlıdır. Medeni Kanun madde 706, Tapu Kanunu madde 26. Taşınmaz mülkiyetinin tescilsiz, sicil dışı kazanma yolları taşınmaz yükünde de söz konusudur. Taşınmaz yükü kurma borcu doğuran sözleşmeye rağmen yüklü taşınmaz maliki yazılı tescile muvafakat beyanını tescil talebi vermiyorsa yük alacaklısı Medeni Kanun madde 716 uyarınca taşınmaz yükünün kendi lehine kurulmasına hüküm verilmesini ister ve mahkeme kararının kesinleşmesiyle taşınmaz yükünü tescilden önce kazanır. Olağan zaman aşımı ile taşınmaz yükünün kazanılması imkanı da vardır. Eşyaya bağlı bir taşınmaz yükünün devran kazanılması, yararlanan taşınmazın mülkiyetinin devri ile olur. Zira eşyaya bağlı taşınmaz yükünde hak sahipliği yararlanan taşınmazın mülkiyetine bağlanmıştır. Kişi lehine taşınmaz yükü ise devir imkanı taraflarca bertaraf edilmiş olmadıkça başkasına devredilebilir, mirasçıya intikal eder ve niteliğine uygun haklarla örnek olarak rehin, intifa yüklenebilir. Devir taşınmaz mülkiyetinin devri hükümlerine tabidir. 2. Tescilin icrası. Taşınmaz yükü kurulurken tescil yüklü taşınmazın sahifesindeki irtifak hakları sütununa yapılır. Eğer Eşyaya bağlı bir taşınmaz yükü söz konusu ise yararlanan taşınmazın sayfasındaki irtifak sütununa da taşınmaz yükü kaydedilir. TST madde 30 fıkra 3. Bir taşınmaz yükünün tescilinde yük değeri olarak Türk lirası veya yabancı para ile belirli bir miktarın sicilde gösterilmesi gereklidir. Medeni Kanun madde 840, TST madde 30 fıkra 3. Bu miktarın ne olacağı taraflar kararlaştırabilirler. Kararlaştırmamışlarsa ve belirli zamanlarda verilmesi veya yapılması gerekli dönemli edimler söz konusu ise taşınmaz yükünün değeri edimlerin bir yıllık toplamının 20 katı olarak tapu memuru tarafından re'sen kayda geçirilir. Dönemli edimler dışında kalan edimlerin söz konusu olduğu hallerde taraflar değeri kararlaştırmamışlarsa tapu memuru tescil talebini reddedecektir. Memur re'sen değeri takdir edemez. Ancak taşınmaz yükünün değerinin tapuda gösterilmesi hükmü tapu memurunca uyulması gerekli bir düzen hükmüdür. Yoksa taşınmaz yükünün kurulması için kurucu bir şart değildir. Sermaye değeri olarak tapuda bir miktar gösterilmemiş olsa bile tescille taşınmaz yükü kurulmuş olur. Sermaye değerinin gösterilmiş olması iki bakımdan önemlidir. A. Gösterilen sermaye değeri Medeni Kanun madde 844 ve 845 gereğince yüklü taşınmazın yükten kurtarılması, yükün satın alınması halinde taşınmaz yükünün sermaye değerinin gösterilen miktar olduğu hakkında bir karine yaratır. Böylece karineye dayanan lehine bir ispat kolaylığı yaratılmıştır. Aksini karşı taraf ispat etmelidir. Sermaye değeri gösterilmediği takdirde ise bu imkan söz konusu olmaz. B. Diğer taraftan sermaye değerinin gösterilmesi yüklü taşınmaz ile sorumluluğun kapsamını sınırlar. Taşınmazın paraya çevrilmesi halinde yük alacaklısı kendisinden sonra gelen sıralardaki aynı hak sahiplerinden önce tapuda gösterilen yük değeri miktarını alır. Geriye bir şey kalırsa kalan miktar sonraki sıralardaki aynı hak sahiplerine sıralarına göre paylaştırılır. 4. Taşınmaz yükünün sona ermesi. 1. Genel olarak. Taşınmaz üzerindeki diğer aynı haklarda olduğu gibi taşınmaz yükünün sona ermesi için tapu kütüğündeki kaydın terkini gerekir. Terkin, yük alacaklısının yazılı terkin talebi. Terkine muvafakat beyanı üzerine yapılır. Terkin, aynı hakkı sona erdirici bir fonksiyona sahiptir. Yüklü taşınmazın kaybı da taşınmaz yükünü sona erdirir. Taşınmaz yükünden feragat, yükten kurtarma ve diğer sona erme sebepleri taşınmaz yükünü terkin dışı kendiliğinden sona erdirmez. Medeni Kanun madde 843 çok açık olarak bu hallerde yüklü taşınmaz malikine yük alacaklısından terkine muvafakat beyanında bulunmasını istemek hususunda bir kişisel talep hakkı tanımıştır. Yüklü taşınmaz maliki Medeni Kanun madde 1026'daki usule başvurarak doğrudan doğruya tapu memurundan aynı hakkın sona erdiği gerekçesiyle terkinin icrasını talep edemez. Talep yük alacaklısına karşıdır. Yük alacaklısı yazılı terkine muvafakat beyanında bulunmaktan kaçınırsa yüklü taşınmaz maliki mahkemeden terkin kararı almalıdır. 2. Yükten kurtulma yolu ile sona erdirme. Medeni Kanun'un 844 ve 845. maddeleri sona erme sebebi olarak taşınmazın yükten kurtarılmasını, taşınmaz yükünün satın alınmasını veya çözülmesini özel hükümlerle düzenlemiştir. Taşınmazın yükten kurtarılması, sermaye değerinin yük alacaklısına verilerek taşınmaz üzerinden yükün tamamen kaldırılmasıdır. Medeni Kanunumuz gerek yük alacaklısına, gerekse yüklü taşınmaz malikine taşınmazın yükten kurtarılmasını talep yetkisini vermektedir. A. Yük alacaklısının taşınmazını yükten kurtarma yetkisi. Yük alacaklısına yükten kurtarma talebi kazanma sebebinde veya sonradan yapılan bir sözleşme ile tanınmış Olabilir. Bunun yanında Medeni Kanun madde 844'teki hallerde yük alacaklısı kanun gereğince malikten taşınmazın yükten kurtarmasını talep edebilir. Buna göre çift ağa yüklü taşınmazın bölünmesi yüzünden yük alacaklısının hakları önemli derecede tehlikeye düşmüş oluyorsa, çift B yüklü taşınmaz malikin kusuru ile değer kaybına uğrar ve malik bu yüzden azalan değerin yerine başka teminat göstermezse, çift C dönemli edimlerin mevcudiyeti halinde edim borçlusu birbiri ardınca 3 yıl edimi yerine getirmemiş ise yük alacaklısı malikten taşınmazın yükten kurtarılmasını talep edebilir. B. Yüklü taşınmaz malikinin taşınmazı yükten kurtarma yetkisi. Yüklü taşınmaz malikine de taşınmazını yükten kurtarma hakkı kazanma sebebinde veya sonradan bir sözleşme ile tanınabilir. Bundan başka Medeni Kanun madde 845'te düzenlenen hallerde yüklü taşınmaz maliki kanun gereğince taşınmazı yükten kurtarma hakkına sahiptir. Şöyle ki çift A alacaklı taşınmaz yükünü kuran sözleşmeye uymuyorsa bu durumda yük alacaklısı kazanma sebebinde bir karşı edim borcu yüklenmiştir. Fakat karşı edim borcunu yerine getirmemektedir. Örnek olarak X şeker fabrikası lehine Y tarlası üzerinde içeriği yetiştirilen şeker pancarının fabrikaya teslimi olan bir taşınmaz yükü kurulmuştur. Aynı kuruluş sözleşmesinde X fabrikası da şeker pancarına tespit edilerek taban fiyatını ödemeyi borçlanmıştır. X fabrikası teslim edilen pancarın bedelini ödemezse Y tarlası maliki taşınmazını yükten kurtarma hakkına sahiptir. Çift B, taşınmaz yükünün kurulmasından 30 yıl geçmiş ise her halükarda yüklü taşınmaz maliki taşınmazını yükten kurtarma hakkına sahiptir. Böylece bir yükün sonsuz devamı önlenmiştir. Bu hüküm emredici bir hükümdür. Taraflar malikin yükten kurtarma hakkının bulunmayacağını veya yükün 30 yıldan fazla bir süre devam edeceğini kararlaştırmış olsalar bile, yükün kurulmasından itibaren 30 yılın geçmesiyle yüklü taşınmaz maliki yükten kurtarma hakkına sahip olur. 49. ayrımın sonu sayfa 712.